Victoria son 24 saatte 13 ölümle COVID-19 salgınının en ölümcül gününü kaydetti. Yeni bir ankete göre Avustralya'nın iklim değişikliği konusundaki endişesi tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Türkiye'de son 24 saatte 33.860 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 237 kişi hayatını kaybetti. Victoria son 24 saatte 13 ölümle COVID-19 salgınının en ölümcül gününü kaydetti. New South Wales, dünkü 360 sayısından az bir artışla 444 yeni toplum içi COVID-19 vakası ve 4 ölüm daha bildirdi. Sayın dinleyiciler, daha fazla bilgileri ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hem Victoria hem de New South Wales'taki COVID kısıtlamaları beklenenden daha erken gevşeyebilir. Victoria planlanmış 26 Ekim'den birkaç gün önce %70 tam aşılanma hedefine ulaşacak gibi görünüyor. Sağlık Bakanı Brett Sutton, Melbourne'deki karantinayı erken bitirmeye açık olduğunu ve günlük vakalarda son zamanlarda görünen düşüş konusunda ihtiyatlı iyimser olduğunu söyledi. New South Wales'da %80 çift doz hedefine zamanından önce ulaşma yolunda görünüyor. Başbakan Dominic Perrottet, bunun 25 Ekim'den itibaren kuralların daha da gevşetilebileceği anlamına gelebileceğini belirtti. ACT'nin tam kapanması ise bu cuma günü sona erecek ve bölge Kasım ayı sonuna kadar %99 aşılama oranına ulaşabilecek gibi görünüyor. Bu arada Brisbane'dan Sydney'e giden bir uçuşta bir yolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı. Cumartesi sabahı saat 7:10 geçe Brisbane'dan ayrılan Qantas QF-509 uçuşuyla seyahat eden herkes yakın temaslı olarak kabul ediliyor. Aşıları olan tam yolcular sadece 7 gün tecrit, aşısız, kısmen veya yeni aşılanmış olanlar ise 14 gün karantinada kalacak. Yeni bir anket, Avustralyalıların iklim değişikliği konusundaki endişelerinin her zamankinden fazla olduğunu buldu. Avustralya Enstitüsü'nün yıllık iklim raporu, ankete katılanların %75'inin iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu, %40'ının ise çok endişeli olduğunu tespit etti. Ayrıca 10 Avustralyalı'dan 8'inin kömürle çalışan elektrik santrallerinin aşamalı olarak kaldırılmasını desteklediğini tespit etti. Rapor, federal kabinenin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etme taahhüdü üzerinde anlaşmaya varmak için bugün yapacağı toplantı öncesinde yayınlandı. National Party böyle bir planın kırsal ve bölgesel Avustralya'ya zarar vereceğinden endişe ediyor. İklim Konseyi'nden bir başka rapor, iklim değişikliği konusundaki siyasi eylemsizliğin New South Wales ve Queensland'de 70 bin işe mal olacağını buldu. Avrupa Birliği 2023'ten itibaren karbon fiyatı olmayan ülkelerden yapılan yüksek enerji isteyen ithalatları vergilendirmeyi planlıyor. Önümüzdeki ay Glasgow'da yapılacak önemli iklim zirvesine katılacak olan dünya liderlerinden küresel ısınma hedefini 1.5 santigrat dereceye ulaştırabilecek düzeyde tutma vaatlerini yerine getirmeleri isteniyor. Birleşmiş Milletler'in COP26 ismiyle yapacağı iklim değişikliği konferansı, tehlikeli küresel ısınmayı önlemek için dünyanın son şansı olarak ilan edildi. Daha önce bu toplantıya gitmeyebileceğini belirten Başbakan Scott Morrison'ın şimdi konferansa katılacağına dair bilgiler bulunmakta. Paris'te bulunan COP26 Başkanı Alain Sharma, ulusların 6 yıl önce Paris'te verilen sözleri yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.
To achieve this, I've been asking countries to deliver on 4 key goals: emissions reductions, adaptation, finance, and working together, including to make the negotiations in Glasgow a success.
Sharma, bunu başarmak için ülkelerden 4 temel hedefe ulaşmalarını istiyorum. Emisyonların azaltılması, uyum, finansman ve Glasgow'daki müzakerelerin başarılı olması da dahil olmak üzere birlikte çalışma. Tüm bu alanlarda dünyanın her yerinden ortaklarla çalışarak bir ilerleme kaydettik. Ancak her birinde daha gidecek çok yolumuz var ve liderlerin bunu yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. Yeni bir rapor, Avustralya'nın kamu altyapı yatırımlarında beklenen artışı karşılamak için büyük bir iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor. Infrastructure Avustralya'nın altyapı pazarı kapasitesi raporu, 2023'te becerilere yönelik talebin arzdan %48 daha yüksek, yani 93 bin kişi olacağı tahmin ediliyor. Avustralya uzun süredir vasıflı iş gücü sıkıntısı çekiyor ve salgın nedeniyle yaşanan eğitim kesintileri ve sınırların kapatılması nedeniyle bu durum daha da kötüleşti. Karayolları, demiryolları ve köprüler gibi altyapıya yönelik kamu yatırımlarının önümüzdeki 3 yıl içinde 2'ye katlanması bekleniyor. Rapor, 105 bin işin doldurulamayacağını ve ilan edilen her 3 pozisyondan birinin boş kalacağını tespit ediyor. İşçilik, ekipman, tesis ve malzeme talebinin önceki 5 yıla göre 3'te 2 oranında daha yüksek olacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği, ekonomik çöküşü önlemek ve insani yardımın ülkeye girmesine izin vermek için Afganistan'a 1 milyar dolarlık destek paketi sözü verdi. 27 ulustan oluşan bloktan 20 kişilik grubun Afganistan'a adanmış sanal zirvesi sonunda bu söz verildi. Birleşmiş Milletler'in Afgan ekonomisini çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardığı sırada gelen destek paketi, daha önce taahhüt edilen 300 milyon avroyu da içeriyor. Görevinden ayrılmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, paranın ülkeye insani yardım girmesine izin vereceğini söyledi.
We all have nothing to gain if the entire monetary or financial system in Afghanistan is collapsing.
Merkel, Afganistan'daki tüm parasal ve finansal sistem çöküyorsa bundan kimse kazanamaz. Çünkü o zaman insani yardım da sağlanamaz. 40 milyon insanın elektrik sağlanamadığı ve finansal sistemin olmadığı için kaosa düşmesini tabiri caizse izlemek tabii ki kolay değil. Uluslararası toplumun hedefi bu olamaz, olmamalıdır şeklinde konuştu. Federal hükümet 2026 gibi yakın bir zamanda ay toprağı toplamak için aya gönderilecek Avustralya yapımı bir ay aracı için NASA ile anlaşmaya vardı. Başbakan Scott Morrison, önerilen keşif görevinin insanlığı, dünya dışında sürdürülebilir bir insan varlığı geliştirmeye bir adım daha yaklaştırabileceğini söyledi. Morrison, Avustralya'nın 2018'den bu yana sivil uzay sektörüne 700 milyon dolardan fazla yatırım yapıldığını vurguladı ve bu son gelişmenin Avustralya'daki endüstride daha fazla iş yaratacağını söyledi. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 33.860 yeni vaka tespit edildi. 237 kişi hayatını kaybetti. Yapılan toplam aşı sayısı 112 milyonu geçen Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı olanların oranı %88, ikinci doz aşı olanların oranı %75.10 olarak kayda geçti. DAEŞ terör örgütünün 2 numarası olarak bilinen Sami Casim, Irak devletinin yaptığı gizli bir operasyonla ele geçirildi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, ülke dışında gerçekleştirilen bir güvenlik operasyonunda IŞİD'in eski lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün kasası olarak bilinen Sami Casim'in yakalandığını duyurdu. Reuters'e konuşan Iraklı iki güvenlik kaynağı ise Casim'in Suriye'nin kuzeybatısında bulunduğu ve Türk istihbaratının yardımıyla yakalandığını anlattı. Türkiye'den ise konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Gazeteci Metin Cihan, paylaştığı dosyalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın devlet içinde kadrolaşmaya gittiği, vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu, Baylok benzeri bir program kullandığı, TÜGVA için usulsüz bina tahsisleri yapıldığını öne sürdü. Halk TV'ye konuşan gazeteci İsmail Saymaz, benim AK Parti içinde TÜGVA'ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde dedi. Konuyu meclise taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Artmen, iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Gazeteci Metin Cihan, sosyal medyadan yaptığı başka bir paylaşımda TÜGVA belgelerini gazete haberi yapsaydım paralel devlet yapılanması başlığı atardım ifadelerini kullandı. Organize suç örgütlüğü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, kendisi ve bazı muhalif gazeteciler hakkında bir ölüm listesinden bahsedildiğini öne sürdü. Peker Twitter hesabından, benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar, kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil paylaşımını yaptı. Bunun dışında Sadat'ın bazı personelinin, Rusya'nın hem istihbarat hem de suikast neticeli operasyonlar yapan Alfa timleri tarafından eğitim aldığını da söyleyen Peker, korku iklimi için Sedatçılar bir de Sadatçılar vardı. Sedatçılar artık yok, Sadatçıları da zaten tanıyoruz. Bu yüzden sıkıntı yok, gönlünüz rahat olsun kardeşlerim dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlığını da yapan Anlan Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu Sadat mensuplarının harp okulu mülakatlarına katıldığı önceki gün öne sürülmüştü. Sadat'ın kurucularından Gürcan Onat'ın açıklamalarıyla yeniden tartışılan harp okullarına giriş mülakatlarıyla ilgili 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra bir değişiklik yapıldığı ortaya çıkmış. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sadat mülakata girebilsin diye KHK çıkarmış olduğu iddia edilmişti. Sedat Peker yaptığı bir başka paylaşımda Sadat'ın güvenlik şirketi olduğuna bizi inandırmak isteyen şeytanlar, hangi güvenlik şirketi dünyanın en özel timlerinden biri olan Rusya'nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim verdirir. Dindar görünümlü aslında şeytan olan Sadatçılar, sizi de biliyoruz, görüşeceğiz dedi. Bir başka haberde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinde yapılan saldırıları kınıyoruz, Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz açıklamasını yaptı. Rusya kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesinde Amerikan silahlarıyla yapılan saldırı sonucu iki Türk özel harekat polisi hayatını yitirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik düzenlenen saldırılara tahammülün kalmadığını belirtmişti. Spor haberlerinde Socceroos Teknik Direktörü Graham Arnold'un Avustralya'nın Dünya Kupası elemelerinde Japonya'yı 2-1 yenmesine rağmen hala harika bir konumda olduğunu söylediğini görüyoruz. 11 maçlık Dünya Kupası elemeleri galibiyet serisini sonlandıran maç sonrası Japonya 3. sırada yer alıyor ve Socceroos'un bir sonraki maçı 11 Kasım'da Suudi Arabistan ile olacak. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 6 lira 65 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da artan yağış görüyoruz 16, Melbourne'de geç saatlerde yağmur ve fırtına ihtimali var 21, Sydney yağmurlu 20, Adelaide'de aynen yağışlı 17, Perth genelde güneşli 22, Hobart bulutlu 18, Wollongong yağmurlu 18, Newcastle'da yağışlı 22, Brisbane'de az yağış bekleniyor 24, Cairns genelde güneşli 33 ve Darwin parçalı bulutlu 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.